Ayrım 23.
Hatta yalın ayak, eli sapanlı köylü çocukları.
Göztepe'deki köşkte Eylül sonu günlerin kısaldığını hissettirdiğinden midir nedir? İnsana yaprak sarısı bir hüzün verir. Hele köşkün kapısı önünde askeri bir araba durursa. Buna rağmen serçeler her sabah olduğu gibi o iri palmiyeyi kuşatmış, cağıl cuğul ötüşüyorlar. Adeta bir şenlik. Arada uzak uzak söyleşen kumrular. Latife balkona çıktığı an daha ziyade serçelerin neşesi içindeydi. Sabah aydınlığına mutlu ve gülümser cıvıl cıvıl bakıyor. Adeta hayatından ne kadar memnun olduğunu gösteren bir edayla. Güneşe karşı tatlı tatlı geriniyordu. Askeri vasıtayı fark edince içeriye döndü. Yüzünde o aynı pırıl pırıl bakışlar ve berrak gülümseme. Hafifçe Fransızca bir şarkıyı mırıldanarak koridordan merdivenlere doğru yürüyor. Sağındaki açık oda kapısı önünde duraklayacaktır. Yüzündeki tebessüm usulca silinecek, yerini biraz da kaygılı, mütecessiz çizgiler alacaktır. Nasıl almasın? Çünkü oda Mustafa Kemal'e tahsis edilmiş olan oda, köşkün en muntan yatak odası. Alafranga ihtişamı adamın başını döndürür. Asıl ilginç olan Latife'yi bir anda alt üst eden nokta, boş olması gerekirken odada Seryaver Salih Bey'in mevcudiyeti. Körüklü büyükçe bir evrak çantasına masanın üzerinde Gazi'ye ait ne bulursa yerleştiriyor. Ayrıca pufun üzerinde kapatılmış küçük bir valiz. Latife merakını yenemedi, içeriye girdi. Hayrola Salih Bey, ne bu böyle sabah sabah? Salih Bey saygılı gülümsedi fakat işini sürdürüyor. Yol göründe ey gaziler, yine garip serime. Latife işittiğine ihtimal verebilir mi? İnanamadı. İnanmamadığı yüzünden belli oluyordu. Öfkeyle hayret arasında bir yerde merakla sordu. Ne demek yani bu sabah sabah? Salih Bey söylediğinden emin. Gidiyoruz hanımefendi. Bir an yaptığı işi bırakıp ciddileşti. Yoksa haberdar değil miydiniz? Değildim efendim. Sustu, sonra kendini tutamayıp çok daha yoğun bir merakla soruyor. Peki ne zaman? Paşa Hazretleri söyledi zannetmiştim. Kusura bakmayın. Hayırlısıyla yarın sabah erkenden. Latife hiç beklemediği bu haberi hissettirmeden içine sindirmeye çalışıyordu. Masanın üzerindeki bazı kağıtlarla meşgul gibi görünüp çok daha kaygılı bir sesle sordu. Yani efendim, köşke avdet buyurmayacaklar mı? Malumatlar değilim hanımefendi. Belki yatmaya gelirler. Bilemem. Latife asabi bir gerginlikle büyük bir hayal kırıklığını aynı anda yaşıyordu. Yüzünün konuştukça değişen ifadesinden, bilhassa gözlerinden bu açıkça anlaşılıyor. Peki şu anda kendileri nerede bulunuyorlar? Salih Bey tekrar işine koyulmuş, çeşitli evrakı yerleştirdiği çantayı kapatıyordu. Dünyanın en tabii şeyiymiş gibi cevap verdi. Nerede olacak? Karargahı umumi de hanımefendi, paşalarla içtima halinde bırakmıştım. Bornova'daki başkumandanlık umumi karargahı, duvarlarda rastgele sıralanmış üzeri işaretli haritaların, masalarda çeşitli şifre evrakının dağınıklığı, yeni karargahı henüz tam yerleşilememiş olduğu hissini uyandırıyor. Dosyalar ve yazı makineleri her tarafı işgal etmiş, arada çalıveren münasebetsiz telefonlar, bol sigara dumanı kül tablolarında ölü izmaritler, sehpalarda içilmiş kahve ve çay fincanları. Bu da gösteriyor ki toplantı hanidir sürüyor. TBMM devlet ricali, yani Rauf Bey, Ali Fuat Paşa, Fevzi Paşa koltuklara dağılmışlardı. İsmet Paşa ve Yusuf Kemal Bey ayakta. Mustafa Kemal Paşa'yı dinliyorlar. Geride münasip bir yerde başta Yaver Rusuhi Bey olmak üzere birkaç emir zabiti hazır beklemektedir. Kapılar nedense açık. Dışarıdan aralıklı telefon zilleri, ayak sesleri, daktilo tıkırtıları, alçak sesle mırıltılar. Gazi elinde tesbihi, ayakta küçük adımlarla gezinerek konuşuyordu. İki hususta mutabakatımız katiyen kesbetmiş bulunmaktadır. İtilaf devletlerinin notasına mufassal cevabı bilahare hükümet verecektir. Bu maksatla Rauf Bey, Yusuf Kemal Bey ve ben derakap Ankara'ya müteveccihen hareket edeceğiz. Bu bir. Budanya'daki mütareke müzakerelerine İsmet Paşa murahhas olarak gidecek. Fevzi ve Refet Paşalar da kendisine refakat edecektir. Bu iki. Mustafa Kemal Paşa sustu, eliyle İsmet Paşa'yı gösterdi. Konuşma sırasını ona verdiğini belli ediyor. İsmet Paşa haritalardan en yakınına doğru yürüdü. Eliyle Trakya'yı adeta tarayarak dedi ki, ''Müzakerelerde Boğazların hükümranlığı bahsinde şimdilik kaydıyla ısrarlı olmuyoruz. Lakin Edirne'nin garbında Trakya'nın Meriç Nehri'ne kadar olan kısmının derhal tahliyesinde musırrız.'' ''Evet, mutlaka efendim, bit tabii.'' Mustafa Kemal Paşa üzerine basa basa müzakerenin ruhunu özetledi. ''Esas budur ve sarahat kesbetmiştir. Teferruatı, hadisatı seyrine göre tayin edeceğiz.'' Biraz sustu, Haziruna masmavi göz gezdirerek sordu. Başkaca bir diyeceğiniz var mıdır? Herkes birbirine bakıyor. Sükut umumiydi, tasvip tamam. Bundan istifade ederek Refet Paşa elindeki gazeteleri uzatıp mütebessim konuşuyor. Efendim, bu arada malumat kabiliğinden arz edeyim. Matbuat Yunan işgal sahasındaki mezalim hakkında fevkalade neşriyat yapmaktadır. Mustafa Kemal Paşa önce duymamış gibi resmi bir sesle herkese hitap etti. Efendiler, içtima hitama ermiştir. Sonra gayet samimi elini uzatarak Refet Paşa'ya soruyor. Doğrumu söylersin be Refet, ver şu gazetelere bakayım. Refet Paşa gazeteleri Gazi'ye uzattığı esnada oturanların bir kısmı ayağa kalkmışlardı. Fevzi Paşa ile Rauf Bey, Yusuf Kemal Bey'i de aralarına alıp bir grup oluşturdular. Sigaralar yakılmıştır, ortalık zaten duman. Gazi ile İsmet ve Refet Paşalar gazeteler ellerinde makam yazıhanesine doğru yürüyorlar. Refet Paşa eliyle yazıları gösterip diyor ki, bilhassa Falih Rıfkı ve Yakup Kadri Paşa Hazretleri. Mustafa Kemal Paşa Yaver Rüsühi Bey'e seslenecektir. Çocuk bak böyle bize kahve suyuyla yesin, ağzımız kurudu. Baş üstüne kumandanım. Mustafa Kemal Paşa otururken elindeki gazeteyi okuyordu. Ordumuz gelinceye kadar köylüler aç ve çıplak dağlarda yaşamışlar. Yunan ordusu ile yerli Hristiyanların basit bir programları vardı. Yakmak, soymak ve öldürmek. Gazeteyi masanın üzerine bıraktı. Aferin be Yakup dedi. İsmet Paşa parmağıyla başka bir gazetede başka bir yazıyı gösteriyordu. Dedi ki, Falih Bey de ondan hiç aşağı kalmaz. Yunanlı'nın yerli ahaliye yaptığı mezalim ve soygun işlediği cinayet 2 gün 2 gece devam etmiş. Refet Paşa'nın merak ettiği başka bir şeydi. Bu akşam ne yapıyoruz? Sofrada beraberiz değil mi? Göztepe'deki köşk, kütüphanenin çalışma odasında sarkaçlı duvar saatinin yeknesat taklarından başka ses yoktur. Murassa ve muhteşem bir saat bu. Akrep ve yelkovanı akşamın ilk saatlerini gösteriyor. Alafranga yedi suları. Latife ayakta can sıkıntısını hafifçe puflayarak saate bakıyordu. Sonra döndü, köşede duran mücessem kürenin yanından geçerken aynı sıkıntılı tavırla küreyi çevirdi. O döne dursun çalışma masasına gidip oturuyor. Odada saatin tiktaklarından başka ses yok. Sahiden yok mu yoksa ona mı öyle geliyor? Üstelik sanki gittikçe sıklaşıyorlar. Latife Fransızca bir gazeteyi önüne açmıştı. Kalemi elinde okuduklarından önündeki bloknota bazı notlar alıyor. Bu kısa bir süre devam edecektir. Besbelli aklı başka bir yerde. Fena halde canı sıkılıyor. Zaten çok geçmeden vazgeçti, kalemi sıkıntıyla elinden attı. Yazı masasının üstündeki Fransızca, İngilizce, Rumca ve tabii Türkçe, Osmanlıca gazeteler. Zarif, bloknot, sayfalarına eski harflerle aldığı notlar. Ayrıca çayı çoktan içilmiş, telkari gümüş zarflı bardağı. Latife'nin orada epeydir kendini oyalamaya çalıştığını gösteriyor. Başaramadığı da besbelli. Odada duvardaki saatin tiktaklarından başka ses yok. Garip ama galiba sesler dandan gittikçe yükselmektedir, yoksa ona mı öyle geliyor? Latife başka bir koltuğa oturmuştu. Beklemekten çektiği azap yüzünden adeta akıyor. Gözlerinde bir kararsızlık, tereddüt işaretleri. Acaba yapsa mı yapmasa mı? Birden ani bir kararla masanın üzerindeki telefona uzandı. Fakat ahizeyi tam kaldıracağı anda vazgeçti. Yüzünü buruşturarak kaleme attığı yerden aldı. Tekrar gazetenin üstüne eğiliyor. Daha iki kelime bile yazamamıştı ki gözü yine saatin akrep ve yelkovanındadır. İlk baktığından bu yana sadece 2 dakika geçmiştir. Kulağında tiktaklar, handise bir uğultu halinde sürüyor. Başka ses yok. Bu gergin ve gerilimi yüksek bekleyiş gece boyunca sürecektir. Göztepe'deki köşkün kabul salonunun duvarında öncekinden daha muhteşem ve murassa, sarkaçlı bir duvar saati asılı. Akrep de yelkovan, alafranga 12'nin üzerinde kavuşmuş, kavuşuyor. Kavuşacak, demek gecenin yarısı. Saatin tiktakları salonun saltanatlı sükutunda büyüyerek yankılanıyor. Başka ses yok. O ihtişam ve Avrupa'yı lüks içerisinde Latife tek başına, çok daha şık, çok daha süslü, fakat çok daha bezgin, aşağı yukarı dolaşıyor. Gece için giyinip süslendiği belli. Paris'te diktirdiği son moda sırtı hafifçe açık bir kıyafet. Kirpiklerine rimel sürmüş, dudaklarına ruj. Ne var ki bu yüzündeki gerginliği ve bezginliği gideremiyor. Mobilyaların, tabloların ve halların arasında mutsuz ve asabidir. Saatin tiktakları büyüdükçe büyüyor. İsrarlı ve inatçı, bir inkar gibidir. Ya da insana ve eşyaya hükmeden gizli bir güç. Başka ses yok. Latife beklerken şampanya içiyordu. Şampanya kovasının başına gidip şişeyi aldı. Boşalmış kadehini dolduruyordu ki birden duvardaki saat büyük bir tantanayla gece yarısını çalmaya başladı. Genç kız önce hışımla dönüp saate bakıyor. Arkasından çalmasını aldırmayarak şampanyasından bir yudum almaya davrandı. İçemedi ki. Asabiyetinden bunun şiddetli bir öfkeye dönüşmesinden elleri titriyordu. Birkaç saniye sonra kadehini kaldırıp yere vurdu. Saat ağır ve tunturaklı sesiyle gece yarısını çalmayı tamamlıyordu. Kabul salonunun yüksek tavanında yankılanarak ve yenilmezliğinden son derece emin. Başka ses yok. Kırılıp tuz parça olan bardağın şangırtısı bile işitilmedi. Vakit gece yarısını geçmişti. Göztepe'deki köşk karanlığın siyah tülleriyle kuşatılmış, sanki mevcut olmayan bir hayal köşkü. Yıldızların baş döndürücü zenginliği altında nedense hafif is kokan durgun bir sessizlik. Sadece gece böcekleri, bir de uzak uzak o esrarengiz puhu kuşunun insanın sırtını üşüten dokunaklı sesi. Gittikçe büyüyen bir motor gürültüsü o arada sessizliği dağıtarak yaklaşacaktır. Köşke gelen yolda Gazi'nin kırmızı otomobili beliriyor. Kapının önüne gelince durdu. Yaver Rüsühi Bey şoförün yanındaki yerinden fırlayıp paşanın kapısını açtı. Gazi usulca indi, ağır adımlarla derhal selam duran nöbetçinin selamını alarak içeriye giriyor. Kabul salonunun duvarındaki o muhteşem ve murassa duvar saati gecenin alafranga ikisini çalmaktadır. Latife göğsünün üzerinde Fransızca bir roman yarı yarıya uzandığı misafir koltuğunda uyuyakalmış. Saatin ikinci darbesi üzerine vücudunda bir kıpırtı oldu, gözlerini açtı. Bulunduğu yeri sanki yadırgayarak etrafına baktı. Salona yaklaşan ayak seslerini duyunca derhal uykulu halini üzerinden atıp doğrulacaktır. Kadınca bir insiyakla saçını başını yokluyor, büyük duvar aynasına yöneldiği sırada Gazi salona girdi ve onu gecenin bu saatinde ayakta Grand Tuvalet görünce şaşırdı. Hafif çakır keyif, "Bon nuit yaver," dedi, "sen daha yatmadın mı?" Latife'nin cevabı mahzun, "Sizi bekledim paşam." "Niyeymiş o?" Latife kirpiklerini eğerek sesinde bir serzeniş, "Gidiyormuşsunuz da," dedi. "Ya evet, haddi zatında geç bile kaldık." Latife'nin çehresinde birden bütün gün beklemiş olmanın gerginliği belirmişti. Gözlerini kısarak biraz da dik bir sesle sordu. "Peki efendimiz ya yaveriniz, o ne olacak?" Mustafa Kemal Paşa serin kanlı ve yumuşaktır, yaklaşıp elini tutuyor, gülümseyerek diyor ki, "O vazifesine burada devam edecek." Latife'nin sual bu defa biraz daha dik. "Öyle şey olur mu hiç?" Mustafa Kemal Paşa'nın yüzünde açık bir hoşnutsuzluk ifadesi cevabı biraz daha resmi bir sesle oldu. "Olur, pekala olur. Sizin yeriniz burası hanımefendi. Halbuki ben..." Sözünü askıda bırakıp Latife'den ayrılıyor. Sonra aklına bir şey gelmiş gibi tekrar ona dönerek aynı ciddi ve resmi sesle devam ediyor. "Halbuki ben Ankara'ya gidip meclise vaziyetin inkişafını, bu inkişafın safahatını izah etmeliyim." 4 teşriğine evvel 1338'de, 1922, Ankara'da TBMM'nin fevkalade günlerinden birisi yaşanıyordu. Halk cümle kapısının önünde ve etrafında gruplar haline toplanmış, sıkma gözlüklü, fesik alıplı, çıt kırıldı münevveran, terhis tezkeresi henüz cebinde gaziler, sırtı heybelisi, çakşırlısı, çizmelisi köylüler, yeldirmeli, siyah çarşaflı, peçeli kadınlar, hatta yalın ayak elinde sapan mahalle çocukları. Zaman zaman gecikmiş mebuzların faytonlarla, nadiren otomobille ahaliyi yarıp geldiği görülüyor. İner inmez halk arasındaki tanıdıklarıyla selamlaşarak kapıya yöneliyorlar. Halbuki Mustafa Kemal Paşa çoktandır kürsüdedir, her zamanki hitabet üslubuyla konuşmasını bitirmek üzere. "Arkadaşlar, bizi istediklerimizden men edecek ortada hiçbir mani kalmamıştır. Tafsil ettiğim veçiyle düşman ordusu kamilen imha edilmiştir. Yunan ordusunun en son neferinden dahi Anadolu'muz tathir edilmiştir. Kahraman askerimizin süngülerinden canlarını kurtaranlar, cihana ebediyen hacil olacak bir süratle firar etmişlerdir." O daha cümlesini bitirmeden inanılmaz yoğunlukta bir alkış fırtınası koptu. Gazi mütebessim, heyecanın dinmesini bir zaman bekledi. Alkışlar biraz yavaşlayınca kaldığı yerden başlıyor. "Arkadaşlar, bu Anadolu zaferi tarih arasında bir millet tarafından tamamen benimsenen bir fikrin ne kadar kadir ve muhyi bir kuvvet olduğunun en güzel misali olarak kalacaktır. Önümüze dikilen bütün mevaniyi birer birer yıkıp açtıktan sonra bugün artık misak-ı millinin çizdiği hudutlar dahilinde mes'ud ve müreffeh ve hür yaşamak için ne lazımsa bunların bütün hepsini istihsal edeceğiz." Aynı alkış fırtınası, aynı şiddet ve yoğunlukla sözünü kesti. Muvafık olsun, muhalif olsun bütün mebuslar ayağa kalkmıştı. Mustafa Kemal Paşa zaten nutkunu bitirmek üzereydi. Alkış ve tezahürat arasında önündeki bardaktan iki yudum su içiyor. Sonra sesini daha da yükselterek diyor ki, "Milletimiz tek bir adam gibi gösterdiği sarsılmaz vahdet ve gayret sayesinde bu muvaffakiyeti ihraz etmiştir. Milletimizin sulh işlerinde de sulhtan sonraki işlerde de aynı himmet ve vahdeti göstererek bu zaferi itmam edeceğine şüphe yoktur. Bu zafer bize bir imkan bahşediyor. Biz bu imkanı memleketimizin, milletimizin münevver, mesut ve müreffeh istikbali için kullanacağız." Dinmek bilmeyen alkışların arasından mebusların ve dinleyicilerin tasvip ve temenni sesleri yükselmektedir. "Sağ olasın, ömrünle bin yaşa. Vatan sana minnettardır, hiç şüphe yok. Allah seni başımızdan eksik etmesin." Komintern'in yayınladığı International Press Correspondence dergisinin 21 Eylül 1922 tarihli sayısından alınmıştır. Doğu'da bozulan denge. Hans Neumann, Berlin. Doğu Savaşı'nın Türk-Yunan sayfası kapandı ama bu aşamanın sona ermesiyle çatışma çözülmüş olmuyor. İstanbul'u, Boğazları ve Ön Asya'yı ele geçirme çatışması daha yeni başlamaktadır. Türkler hiç de İzmir'in kurtuluşuyla ve Yunanlıların Anadolu'dan atılmasıyla yetinmeye niyetli görünmüyorlar. İstanbul'u istiyorlar. Trakya'nın Meriç Nehri'ne kadar olan bölümünü istiyorlar. Kısacası Türkiye'nin Avrupalı bir Balkan devleti olarak yeniden kurulmasını istiyorlar. Bu istekler İngiltere'yi 1918 yılından bu yana savaşmak zorunda kaldığı en büyük güçlükle karşı karşıya getirmiştir. İngiliz İmparatorluğu için söz konusu olan şeyin ne olduğu herkesçe bilinmektedir. Belirleyici olan İstanbul sorunu değildir. Burada sorun doğudaki denge, yani dünya siyasetindeki dengedir. İngiltere Marmara Denizi boğazlarından kovulduğu zaman sadece Asya üzerindeki egemenliğini değil Avrupa'daki mevzilerini de yitirecektir. Sovyet Rusya son notalarıyla İstanbul ve Doğu üzerine verilecek kararı etkin bir biçimde müdahale etmeye niyetli olduğunu gösterdi. Kemal Paşa Sovyet hükümetinin çağrılmadığı hiçbir barış konferansına katılmayacağını bildirdi. İngiltere'nin boğazladığı, Fransızların terk ettiği Türkiye, Sovyet Rusya'nın safına itiliyor. Sovyet Rusya'nın doğudaki ve dünya siyasetindeki gücü bu yeni gelişmeyle artıyor. Bu durum, komünistlerin tüm ezilen sömürge halklarını destekleme siyasetinin bir kanıtıdır. Komintern belgelerinde Türkiye, 1. Kurtuluş Savaşı ve Lozan, sayfa 45, kaynak yayınları 1993. Ne kadar uzak, ne kadar soğuk, ne kadar yabancı. Fikriye şakaklarını uzayan derin yeşil gözleriyle önünde oturduğu kristal aynanın içinden Mustafa Kemal Paşa'nın duvardaki portresine bakıyordu. Yanaklarına allık sürüp dudaklarının rujunu koyulaştırmıştı. Hastalığının benzine yansıttığı solgunluğu gidermeye çalışıyor. Besbelli süslenmiş püslenmiş, boynunda Gazi'nin ona hediye ettiği tesbih gerdanlık. Süslenmeyi bitirdikten sonra bir ara başına bir eşarp bağlamayı denedi. Çabucak vazgeçiyor. Çünkü beğenmedi. Sağına soluna dönüp aynada son bir defa kendini süzdükten sonra kalktı. Gazi'nin duvardaki portresine bir daha bakıp gülümsedi. Odasından çıkarken ipek mendilini hafif ve kesik kesik öksürüyordu. Mustafa Kemal Paşa İzmir Yadigarı kırmızı otomobilinin arka koltuğuna oturmuş, hem keyifli keyifli sigarasını içiyor hem de şoförün yanı başındaki yaveriyle laflanıyordu. Söyle bana Salih, validenin ağzını aradın mı? O hangi telden çalıyor? Hafifçe öne doğru eğilmişti. Yaveri Salih Bey ise ileriye bakarak nedense biraz da tedirgin fikrini açıklıyor. Vakıa çıtlatacak oldum. Kulağına bazı şeyler çalınmış olmalı. Kızı merak eder. Uğluma yar olur mu olmaz mı diye. Söyledikleri Gazi'yi güldürüyor. Salih Bey çocukluk arkadaşı değil mi? Bu defa ona açılacaktır. Ah ah ah, bilmez misin ne Zübeyde Molla'dır o. Ben ondan da yılarım, Makbuş'tan da. Bu aile içi diplomasi yok mu? Beni beynelmilal diplomasiden ziyade yorar. Kısacık sustu, daha ciddi başka bir sesle devam etti. Üstelik İsmet de Mudanya'da. Arabasının camlarından Çankaya yolu akıyordu. Bakımsız, çorak, çıplak. Ara sıra tek tük ağaçlar, dallarında siyahlı beyazlı saksağın gölgeleri. Sanki zaman içinde yeryüzünden bir semti meçhule uzaklaşıyorlardı. Her şey o kadar başka bir gerçeğin içinde. Belki de bu yüzden son cümlesi dalgın, o kadar uzak bir cümle. Salih Bey tam tersine şaka yollu gülümseyerek, ''Burada olsa da fark etmez paşam.'' dedi. ''O mevzuda maalesef rakipten taraf görünüyor. İzmir'deki Yaver Hanım'ın takdirkârıdır.'' Mustafa Kemal Paşa hala o kadar dalgın ve uzakta bir zaman konuşmadı. Sonra sigara dumanlarını bırakırken dedi ki, ''Farkındayım, farkında olmaz mıyım be çocuk? Zihnimi ziyadesiyle meşgul eden bu yüzden Fikriye'dir.'' O sırada Zübeyde Hanım ilerlemiş yaşına rağmen diri ve konuşkan, gözünde gözlükleri dizinin üstünde zeytin çekirdeği tesbihi, Çankaya'daki odasında koltuğuna yayılmış Fikriye'yi dinliyordu. Fikriye'nin yüzü rujuna allığına rağmen solgun, gözlerinin yeşil derinliğinde o güne mahsus belli belirsiz bir saadet anlatıyor. Az evvel meclisten Rusuhi Bey aradı, hoca yenge. Paşa fevkalade parlak ve müessir bir nutuk irade etmiş, ortalık elbette alkış kıyamet. Sesini değiştirdi, daha gündelik bir havayla dedi ki, ''Salih Bey'le beraber buraya geliyor, yola çıkmışlar.'' Hoca yenge ışık vurdukça parlayan gözlük camlarının arkasında ne kadar mesut, bir o kadar da hayrandı. Mustafa'm, ah Mustafa'm, eşi Menendi yoktur oğlumun, şu yeryüzünde bilesin. Sustu, kaşla göz arasına kısaca dua edip sağına soluna üfledi. Sonra sözlerini içten bir temenniyle bağlıyor. Cenab-ı Hak gönlüne göre versin, nazardan saklasın. Gözlüklerin üzerinden koskocaman baktı. Onu, onun yanı başında olduğunu yeni fark etmiş gibi Fikriye'ye şakacıktan çıkıştı. Abi kızcağızım, sen bize kıymetlisin, rahmetli Ragıp Efendi'nin bergüzarı. Bilirim, aslasın, niye kalkarsın ayağa? Gevrek gevrek güldü, ekledi. Sen asla, ben asla, Mustafa'ma kim bakacak? Neydi bu, rastgele yapılmış bir şaka mı, üstü örtülü bir kinaye mi? Fikriye'nin gözlerindeki saklı hüznü büsbütün yoğunlaştırıyor, anlamını da değiştirdi, acılaştırdı mı ne? Tam cevap vermeye hazırlanıyordu ki uzaktan önce otomobilin kornası işitildi. Ardından Zübeyde Hanım'ın büyütmesi Fatma rüzgar gibi içeriye dalıyor. Hanım anne, hanım anne, paşamız geldi. Fikriye görünmez bir tehlikeden korunmak istermiş gibi sağ elini aniden ve insiyaki olarak yüzüne doğru kaldırmıştı. Acaba niye? Otomobil gelip kapının önünde durmuştu. Yaver Salih Bey paşanın kapısını açmış, o da iniyor. Foxy köpeklere has bir telaşla kopup geldi. Sevinç havlamalarıyla dizlerine sıçrıyor. Gazi köpeğinin şaşmaz ve içten bağlılığını onu okşayarak değerlendiriyor. Onunla oyalanarak kapıya doğru yürüyordu. Birden Fikriye'nin sesi işitilecektir. Foxy'yi hiçbirimiz avutamadık paşam. Onun için gaybubiyetiniz gayri kabili teselli bir keyfiyetti. Mustafa Kemal Paşa başını sesin geldiği tarafa çevirmişti. Yüzünde, daha çok da gözlerinde sıcak mavi bir aydınlık belirmiştir. Fikriye zarif, sevinci mahzun, tutkusu gözlerinde saklı, köşkün kapısından çıkmış paşaya doğru gelirken, "Evinize hoş geldiniz paşam," diyor. "Sizi sağ ve salim burada görmek Allah'ın ne büyük bir lütfudur." Bir yerde buluşup kapıya doğru birlikte yürüyorlar. Foxy bir sağa bir sola geçip nefes nefese etraflarında türlü şaklabanlıklar yapıyor. Mustafa Kemal Paşa, "Nasılsın?" diye sordu. "Seni zayıf buldum." "Haize ehemmiyet değil paşam. Mühim olan sizin afiyette olmanızdır." Gözleri paşanın gözlerinin maviliğinde kayıp ilave etti. "Hepimiz için." Kısa bir duraklama anı. Mustafa Kemal Paşa Fikriye'nin varlığından sızan o esrarlı fedai nefs hissiyle bir an sarsılmıştı. Fikriye ise her haliyle ona olan tutkusunun etkisi altında görünüyordu. Sessiz sedasız içeriye yürüyorlar. Salih Bey bir iki adım arkalarından gelmektedir. Foxy hep ortalarda, ayaklarının altında, fakat içeriye girmesi yasak. Mustafa Kemal Paşa nihayet sükutu bozdu. "Valide nasıl, Ankara'ya ısınabildi mi?" Fikriye mütebessim cevap verdi. Onun nazarında Selanik'in yerini ne Ankara tutabilir ne İzmir. Mütehiyyiç bir intizar içindeydi. Eliyle yol gösterip cümlesini tamamlıyor. "Buyurmaz mısınız?" Mustafa Kemal Paşa kapıyı açıp içeri girdi. Zübeyde Hanım ayağa kalkmıştı. Dudakları hafif titreyerek oğlunu karşılıyor. Gözünde o her zaman manastır askeri rüştiyesinden henüz bayram izine gelmiş sarı kafalı oğlancıktır. Hani üniformalı, buna rağmen sık sık azarladığı Mustafa. "Gel be çocuk, gel be evlatçık, sana bir sarılayım. Anidir nerelerdesin, gözümüz kaldı yollarda." "Hep söylemez miyim hoca annem? Asker adamın hayatı ayakta geçer." Saygılı bir gülümseme ile annesine yaklaştı. Öpsün diye uzattığı elini hafifçe tuttu. Önce okşayıp sonra öptü. Zübeyde Hanım kirpiklerinde bir damla gözyaşı ona sarılıyor. "Berhudar olasın Mustafa'm, çıkır oğlum, gazan mübarek olsun." Kendisi otururken kolundan çekip oğlunun yanındaki koltuğa oturtuyor. Çok mühim bir sır tevdi edermiş gibi eğilip alçak sesle diyor ki, "Bak beri çocuğum, Cenab-ı Hak seni milletine bağışlasın. Sen de erdin muradına, o da erdi. Ama ben eremedim, bilirsin nedir muradım. Dünya gözüyle görmek isterim mürüvvetini." Mustafa Kemal Paşa annesinin elini okşayarak gülüyordu. "Sen değil misin Allah'tan ümit kesilmez diyen? Bu kadar sabrettin, biraz daha et bakalım ne olur."